Kitabın adı Türk İstihbarat Tarihi, yazarı Kaya Karan. 14. Ayrım. İmalat-ı Harbiye Grubu, 19 Mart 1920-16 Aralık 1920. Bu grup 19 Mart 1920'de gayri resmi olarak Topçu Yarbay Eyüp tarafından kurulmuştur. Bu grup fabrika ve ambarlardan birçok silah ve cephane ile Anadolu'ya çok sayıda subay kaçırmıştır. 23 Eylül 1920'de resmi tanınarak, bilahare Felah grubuyla 23 Mayıs 1921'de birleşmişler ve bu beraberlik 26 Ekim 1923'e kadar devam etmiştir. Sebati Milli grubu, Yıldırım grubu, Vefa grubu, Güneş grubu, Ay grubu, Mücahit grubu, Muharip grubu gibi adlarla anılan diğer hücrelerde, Anadolu'nun muhtaç olduğu silah ve cephaneyi elde etmek için düşmanlara baskınlar yapılmış ve bunları İstanbul'dan Anadolu'ya sevk etmişlerdir. İstanbul'daki örgütler dışında Trabzon'da Müfreze-i Bahriye grubu, Fethiye'de Bizci grubu gibi başka gruplar da Anadolu'da başlayan milli mücadeleye imkanları ölçüsünde yardımda bulunmuşlardır. Ek 4, Askeri Polis Teşkilatı ile ilgili. Emniyeti Umumiye Müfettişlikleri ve Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü. Askeri Polis Teşkilatı'nın kuruluşu. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanıp itilaf devletleri tarafından kendi çıkarlarına uygun olarak uygulanmaya konulması üzerine, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Kuvayi Milliye adını verdiğimiz direniş hareketleri başlamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de kurulmasından sonra, meclis hükümeti gayri nizami olan bu hareketleri düzenleyerek memlekete egemen olma yolunda çalışmalarına başladı. Duruma hakim olabilmek için düşmanın propaganda yoluyla halka, orduya, nüfuzuna, dolayısıyla ülkede karışıklık çıkarmasına mani olmak gerekiyordu. Bu amaçla zaman ve şartlara göre bazı müesseseler vücuda getirilerek iç ve dış düşmanlara karşı tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Askeri polis, ANP teşkilatı da bu düşüncelerle yola çıkarak EHUR'a bağlı olarak kuruldu. Yukarıda da belirtildiği gibi teşkilatın kurulmasını gerektiren ana sebeplerden biri, düşmanın propaganda ve faaliyetlerini önlemek, diğeri ise Türk milletinin meydana gelen olaylar karşısında ümitsiz ve kararsız tutumunu engellemekti. Teşkilat Başkanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey'in şubelere gönderdiği bir tamimden, düşmanın olumsuz propagandasının yoğun olduğunu ve bunun odak noktasının da masum Anadolu halkı olduğunu anlıyoruz. Düşman halka sureti halktan gözükerek, ülkede emniyetin kalmadığını, her şeyin bittiğini ve mücadelenin gereksiz olduğunu aşılamaya çalışmaktaydı. Böylece halkı Kuvayi Milliyecilerden nefret ettirmeye, hatta düşman tarafına geçmeye zorlayarak orduyu gerçek dayanaklarından yoksun bırakmak istemişlerdir. Atase Arşivi K687-D140-F11-12-13-14. Bu propagandayı tutturabilmek için çeşitli metotlar uygulayacakları şüphesizdi. Bunlardan en önemlisi halkı içinden yıkma çalışmalarıdır. Bunun için Kuvayi Milliyeci gibi gözükerek, Kuvayi Milliye'nin kuruluş gayesine yakışmayacak şekilde zulüm ve baskı yaparak, halkı milliyetçilere düşman yapmaya çalışmaktadırlar. Diğer bir uygulamaysa halkın saygı duyduğu padişah ve İstanbul hükümetini kendi emelleri için kullanmalarıdır. İşgalcilerin oyununa gelerek memleketin yönetimini Damat Ferit ve benzerlerine bırakmış olan padişah, onların maddi manevi bütün kuvvetleriyle aleyhte yaptıkları faaliyetlere seyircidir. Halk, bir taraftan ülkenin işgali, diğer taraftan yoğun şekilde yapılan olumsuz propaganda karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Ülke topraklarını acımasızca çiğneyen düşmanı hala halife ordusu sanmaktadır. Türk halkı bu şekilde sahipsiz ve şaşkınlık içindeyken işgalcilerin dindaşları, yerli Rum ve Ermeniler, onların da yardımıyla geceli gündüzlü zararlı propagandalarına devam etmektedirler. Propagandalarının esasını halkta bağımsızlık için yapılacak direniş hareketleri aleyhinde fikirler oluşturmak ve orduyu parçalamak için maneviyatını sarsacak, kıracak oyunlar teşkil etmekteydi. Hükümetin ve ordunun işgal bölgelerindeki düşman faaliyetlerinden, halkın durumundan ve diğer bütün olaylardan günü gününe haberdar olması gereklidir. Aynı zamanda ülke içinde de bazı olaylar meydana gelmektedir. Anadolu'nun çeşitli yerlerine, özellikle kıyı bölgelerine, İstanbul ve çeşitli yerlerden esaretten dönenler çıkmaktaydı. Esaretten dönen veya izinli olarak gelen subaylardan bir kısmı da ihtiyat zabiti olduklarından kendi köy ve kasabalarında oturuyorlardı. Geliş sebepleri belli olmayan bu subayların polis tarafından tahtı nezarete alınmaları da mümkün değildi. Atase Arşivi K687-D140-F30. Ordu düşmanla savaşa hazırlanırken veya savaşırken onun devamını sağlayacak cephe gerisindeki idari teşkilat ve bunun kuvayi icraiyesinden olan polis ve jandarma, milli mücadele sırasında da daha önce de görev yapabilecek durumda değildi. Garp Cephesi Askeri Polis Teşkilatı Müdürü Binbaşı İsmail Hakkı Bey, milli mücadele yıllarındaki zabıta kuvvetlerinin durumunu şöyle açıklamaktadır. Bugünkü zabıta kuvvetlerimiz umumiyet itibariyle şekli hazırıyla bir adliye mübaşiri, tahsildar ve milletle hükümet arasında tesis-i irtibata ancak muktedir bir kuvvettir. Atase Arşivi K687D140F30. İç ve dış bozguncular hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak ve karşı propaganda yapmak lazımdır. Atase Arşivi K687D140F30-2. Cesur davasına bağlı ordu ve milletin emellerine uygun çalışmalar yapacak dürüst insanlardan oluşan özel bir teşkilata ihtiyaç duyulmaktaydı. Öyle ki millet, düşmanı memleketten atacak mükemmel bir orduya ne kadar muhtaçsa, bu orduyu destekleyecek, düşman hakkında bilgilendirecek iyi bir istihbarat teşkilatına da muhtaçtır. Atasay Arşivi K687D140F30-1. Ancak bu özellikleri taşıyan bir örgüt de yoktu. Yukarıda izahata çalıştığımız iç ve dış kaynaklı yıkıcı faaliyetlere karşı bir istihbarat örgütünün kurulması kararlaştırıldı. Teşkilatın kuruluşuna önce Garp, Batı Cephesi bölgesinde başlandı çünkü bu sıralarda ülkenin her tarafı tehlikeye maruz olmakla beraber, işgalcilerin daha çok faaliyette bulundukları yer bu bölge, karşılarındaki ordu da Garp ordularıydı. Bu cephenin merkezi ise Eskişehir ve yöresidir. Bu bölgede faaliyette bulunan yabancı ve onlar adına çalışan yerli Rum, Ermeni ve Türklerin bozguncu propagandalarına karşı, Atase Arşivi K687D140F30-2, İlk defa Garp Cephesi Komutanlığı'na bağlı askeri polis teşkilatı AYNP veya Pİ kuruldu. Genel merkezi Eskişehir'de olmak üzere peyderpey Anadolu'nun önemli merkezlerinde şubeler açarak Atasay Arşivi K687D140F1-12-13-14 teşkilatın genişletilmesi kararlaştırıldı. Genel olarak bu teşkilatın amacı ordu gerisinde ve ordu mıntıkasında düşmanın casusluk faaliyetleri ve propagandasıyla gizli teşkilat kurmasını, karışıklık çıkarmasını engellemek, karşı tedbirler almak, Atase Arşivi K690D140SF3. Sahillerden, hudutlardan gelen giden her şahsı araştırmak, icap ederse tutuklamak ve bu komuta makamları aracılığıyla, vesikalarıyla birlikte mahkemelere sevk etmekti. Atase Arşivi K729D11F1-13 şeklinde açıklanmaktadır. Askeri polis teşkilatının kurucusu Ehur Reisi Fevzi Çakmakpaşa'dır. Bu konuda Fevzi Paşa şöyle demektedir. Askeri polis teşkilatı tarafından Anadolu'da kurulmuş gelen geçenleri incelemek, propagandacı ve casusları izlemek ve zararsız hale getirmekle görevlendirilmişti. Hüsamettin Ertürk, milli mücadele senelerinde teşkilatı mahsusa sayfa 381, basılmamış daktilonüsse Atase Başkanlığı Kütüphanesi'ndedir. Ayrıca buradan naklen bakınız, Hüsnü Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Yardımları, 2. cilt, İstanbul 1975, sayfa 409. Hüsamettin Ertürk'ün adı geçen kitabına Fevzi Paşa notlar yazmıştır. Teşkilatı, kendisinin kurduğunu yazdığı bu notlara karşı ne belgelerde ne de tetkik edilen eserler ve hatıralarda bilgiye rastlanmamıştır. Kuruluş tarihine gelince bu hususta bazı araştırmacılar çeşitli tarihler tespit etmişlerdir. Askeri Polis Teşkilatı'nın kuruluş tarihini Doktor Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri 1-2 cilt, İzmir 1988, sayfa 92, 20 Aralık 1920 olarak kabul etmektedir. Doktor Mesut Aydınsa bu tarihi yanlış kabul etmekte ve şöyle demektedir. Kuruluş tarihi tetkik eserlerde 20 Aralık 1920 olarak gösterilmekteyse de, kuruluş tarihi tam olarak 21 Kasım 1920 tarihidir. Mesut Aydın, milli mücadele yıllarında İstanbul'da faaliyet gösteren gizli gruplar, AÜTİT Enstitüsü, basılmamış doktora tezi, Ankara 1989, sayfa 174. Doktor Bülent Çukurova da Askeri Polis Teşkilatı'nın kuruluş tarihini 20 Aralık 1920 olarak kabul etmektedir. Bülent Çukurova, MİMMİM grubu haber alma raporlarında grup faaliyetleri ve bazı zararlı cemiyetler, AÜTİT Enstitüsü, basılmamış doktora tezi, Ankara 1989, sayfa 25-26. Teşkilatın kuruluş tarihi Genelkurmay Harp Tarihi resmi yayınlarında da 20 Aralık 1920 olarak gösterilmektedir. Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi 2. cilt 3. kısım Ankara 1966, sayfa 57. Oysa ki askeri polis teşkilatının ANPEK kuruluşu 1920 yılının Temmuz ayı ortasıdır. Belgelerde bu tarih şüpheye meydan bırakmayacak şekilde açıktır. Ehur'un 10 Ekim 1920 tarihli çeşitli komutanlıklara yazdığı bir emirde şöyle denilmektedir: "Memleketimizde casusluğun, düşman propagandasının men ve izalesi son derece ehemmiyet kesbetmiştir. Bu ehemmiyetle mene çalışmayla beraber ordu ve memleket dahilinde efkar-ı umumiye hükümetin istihlası vatana müteallik mesaisi lehinde ihsar ve düşman hakkında casus vesair vesait istismal suretiyle malumat tedariki için teşkilat yapılması lüzumu hasıl olmuştur. Bu sebeplerle 1920 Temmuz'u evvastından beri Garp Cephesi menatıkında teşkilat icrasıyla faaliyete başlamış olan askeri polis teşkilatı fevait temin eylemiş ve halen bunun sair cephede ve kolordu menatıkalarında da teşmini muvaffak bulunmuştur. Ayrıca Garp Cephesi Askeri Polis Teşkilatı Başkanı İsmail Hakkı Bey bir yazısında 20 Temmuz'da göreve başladım demektedir. Atase Arşivi K687-D140-F2-4. Bu ifadede de teşkilatın 1920 yılı Temmuz ayının ortalarında kurulduğunun açık bir delilidir. Yine Binbaşı İsmail Hakkı Bey'in Garp Cephesi Komutanlığı'na gönderdiği 26 Şubat 1921 tarihli bir yazısındaki 18 Temmuz 1336-1920'de taht-ı riyasetimde teşekkül eden AP Teşkilatı ifadesi, askeri polis teşkilatının kesin olarak 18 Temmuz 1920 yılında kurulduğunu göstermektedir. Atase Arşivi K693-D157-A-F2-5. Adı geçen araştırmacıların tespit etmiş oldukları 20 Aralık 1920 tarihi, askeri polis teşkilatının kuruluş ve kadrolarında yapılan son genel düzenleme tarihidir. Askeri polis teşkilatı vezaifi esasiyesi hakkındaki talimatname. 20 Aralık 1936. 1. P teşkilatı ordu gerisindeki mıntıkalarda ve dahilinde düşman casus faaliyeti ve propagandasının teşkilat-ı hafiye ve itişaş ihdas eylemesinin önünü almak ve mukabil tedabir, ittihaz ve faaliyeti mütekabile ibraz etmek ve düşman menatıkına gönderilecek eşhası tedarik eylemek gibi emniyet-i umumiye ve istihbarata muavin teşkilattır. Bu maksatla askeri, P, polis, nukat ve merakizi vücuda getirilmekle bulunmuş ve bunlara sadık inzibat memurlarından mada hafi teşkilata malik müteaddit taharri memurları ve menatık-ı harbiyedekilere komiser ve polis ilave edilmiştir. Numero 1. 2. Teşkilat ve istihbarat. A. Bilumum P vezaifi erkan-ı harbiye umumiyece idare olunacaktır. Bu maksatla erkan-ı harbiye umumiye istihbarat şubesine membut bir P kısmı ihdas edilecektir ve bu kısım P ve istihbarat ve irtibat şubeleri muamelatıyla meşgul iki cüz-i esasiden mürekkep olacaktır. B. Cephe ve kolordu ve salahiyetteki havali mıntıkalardaki kumandanlık karargahları istihbarat şube ve kısımlarında birer P kısmı bulunacaktır. Bir kolorduya merbut olmayarak ayrı bir mıntıkada müstakil bulunan fırkalarla, müstakil fırkalarda P işlerini karargahlarından bir kısım vasıtayla icra ederler. C. Manatiki harbiyede ve kendi mıntıkaları aksamı dahiliyesinde en büyük kumandanlar tespit edilen melfuf muvaffak kadrolarına nazaran mevakün derece-i ehemmiyetine göre ve muhassesatla mütevazin olarak lüzum görülecek mevkide erkan-ı harbiye-i umumiyenin inzimam-ı rey ve muvaffakatiyle birinci, ikinci, üçüncü derece veya muhakkat mahiyette muavin, muhakkat mahiyette bir maksadı mahsus için sabit veya seyyar olarak herhangi bir şubeden müfrez bir kısımdır. P şubeleri vücuda getirilecektir. D. P şuabatı mıntıkalarındaki kumandanların emrindedir. Ancak ahvali müstacelede ve kumandanın rey-i munzam bulunan hususatta istihbarat şubeleri ve şube bulunan makamların istihbarat kısımlarından da emir alırlar. 3. Vezaif ve icraat. A. P'nin vezaifi esasiyesi birinci maddede icmal edilmiştir. B. Atide tayin edilen menatık-ı harbiyede P şubeleri, bilumum P ve emniyet-i umumiye vezaifinden doğrudan doğruya mesuldür. Bunun için sevahil, hudut ve cephelerden gelecek bir cümle eşhası tahdik ve tetkik, ahvaliyle calibi şüphe görülenleri lüzumunda tevkif, kumandanlık makamları vasıtasıyla icap eden mahkemelere vesaiki ile tevdi ederler. Gelip gidenler hakkında seyrü sefer nizamnamesi ahkamı yalnız P.C. tatbik ve icra ve bu sebeple mevcut polis teşkilatına evamir ve talimat ita olunur. C. Menatık-ı Harbiye haricinde emniyet-i umumiye hususatı dahiliye vekaletine aittir ancak bu mıntıkalardaki P teşkilatı bilhassa hariçten gelecek ordu mensubinin tetkiki ahvali ve hıyanet-i harbiye kanununa temas eden düşman casusluğu hakkında tetkikat ve istihbaratla muvazzaf sivil casuslara dair istihsal edeceği esaslı haberleri elde edebileceği vesaikiyle ciheti mülkiyeye tevdi eder. D. P teşkilatı menatık-ı harbiyede ordunun efkar-ı umumiyesine kesb-i ittila ve kumandanlarının nukat-ı nazar ve talimatına tevfikan propaganda icrasına say eder. E. Kumanda makamatının düşman nezdinde istihdam eyleyeceği muhbir ve casusları bulmaya ve hariçte düşman menatıkında lüzum gösterilecek merakizi istihbariyenin ihrazına memurdur. F. Menatık-ı Harbiye haricindeki limanlara gelecek sivil ahaliye P teşkilatının müdahalesi gayri caizdir. 4. Menatık-ı Harbiye 2 numaralı krokide gösterilmiştir. Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Vekili Ferik Fevzi. Atese Başkanlığı Arşivi K6687-D140-F1-9. Askeri Polisin ilk Teşkilatı Temmuz 1920. Atese Başkanlığı K615-D208-F23-1. Askeri Polis Teşkilatı 15 Kasım 1920. Atase Başkanlığı Arşivi K636-D280-F22-4. Askeri Polis Teşkilatı 20 Aralık 1920. Atase Başkanlığı Arşivi K690-D148-F3-4. Ordu, cephe ve kolordu bölgelerindeki harp mıntıkası P şubeleri. Emniyet-i Umumiye Müfettişlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Müfettişlikleri. Savaş bölgesinde içeride mülki amirlere, kaymakam veya mutasarrıflara yönetim görevlisi bağlı çalışan müfettişlikler, Birinci Dünya Savaşı yıllarında önemli merkezlerde kurulmuş ve bu merkezlerdeki durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirmekle görevlendirilmiştir. Bu tarihte Osmanlı sınırları içinde seyahat edeceklerin bir seyahat varakası alması gerektiği, bir yerden başka bir yere gidip gittikleri yerde 15 gün içinde işe başlamamış olanların geldikleri yere döneceği, İstanbul'dan gelecek olanlar için her kişinin Anadolu'ya geçeceğini Ankara'da Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü'ne, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildireceği, bir ayda iki kez sahil veya cephelere yakın yerlere gidemeyeceği, seyri seyahat kararnamesiyle saptanmıştır. Düstur 3. Tertip Cilt 1, 23-4-1336, 28-2-1337, İstanbul Milliyet Matbaası 1929, sayfa 91-94. Atase ARŞ A, 1-4282-K956-D6-F11, AP'nin İstanbul'dan gelenlerle ilgili tahkikatı için bakınız, Atase ARŞ A, 1-4282-K574-D70-F65. Samsun, Zonguldak, İzmit, Antalya ve Mersin'de Anadolu'ya girip çıkanlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet-i Umumiye Müfettişliklerinde kontrol edilmiş, iç güvenliği sağlayan polis kuvvetleri bu örgütten ayrı çalışmıştır. İstanbul'dan gelenleri tanıyan 6 kişilik bir kurul da bu örgütte görev yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri Cilt 20, Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası sayfa 351-352, P Teşkilatı ve Emniyet-i Umumiye Müfettişliklerinin görevleri sık sık birbirine karışmış olmalıdır ki, bu kuruluşların birleşmesi sık sık gündeme gelmiş. 11 Mayıs 1921'de Seyri Seyahat Kararnamesine yapılan eklemeyle, No. 823, Emniyet Müfettişlikleri yerel hükümete bağlanarak, görev mülki memurlara devredilmiş, müfettişlik kadroları mahalli polis örgütüne bağlanmıştır. Düstur Cilt 2, 10-3-1337, 28-2338 sayfa 41. Fakat bu müfettişliklerin ortadan kalkmadığı Haziran 1922'deki bütçe görüşmelerinden anlaşılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri Cilt 20, sayfa 347-348. 14. ayrımın sonu. Sayfa No. 185. Devamı 15. ayrımda.